Ayrım 15. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran. Sayfa 193. Ben hipnoterapiyi uygulamaya başladığım dönemlerde esas olarak regresyona zorlanacağımı düşünmüştüm. Af tedavisi çok daha basit görünüyordu ama çoğu zaman regresyonla sorunlara neden olan olaylara ulaşmakta zorluk çekmedim. Ancak af tedavisi bizim toplumda başlı başına bir sorun. Af kültürümüz yok. İnsanlar hipnoz altındayken o hayali ortamda bile kendilerine kötülük ya da haksızlık yaptıklarına inandıkları kişileri affetmek istemiyorlar. İçlerinde yerleşmiş o kızgınlığın kendilerine nasıl semptom fiziksel bozukluk oluşturduğunu izah etmekte gerçekten zorlanıyorum. İlginç olan affetmesi gereken kişinin adına konuşmaya başladıklarında onlar adına da af dilemek istemiyorlar. Başlangıçta da bu bana tuhaf gelmişti. Kızgın bir insan bir yerde kızdığı kişinin kendisinden af dilemesinden zevk alması gerekir diye düşünüyordum ama zamanla bilinçaltını tanıdıkça bu nedeni çözdüm. Kendisine zulüm eden insanla birlikte yaşamak zaman içinde o kişinin bilinçaltı enerjisinin özümsenmesine neden oluyor ve hipnozdayken zulüm eden rolünü oynamaya başladığında zulmedenin iç dünyasını yansıtmaya başlıyor. Bu aslında çok yararlı bir durum. Çünkü affetme amacındaki kişi birinci elden kendisine zulmeden kişinin bilinçaltı kayıtlarını çözmeye başlıyor. Af nasıl sağlanır? Bir hipnoz oluştur ve derinleştir. Derin hipnoz elde etme işlemi kolaylaştır ve güçlendir. Ancak başlangıçta bu seviyeye ulaşılamasa bile ortaya odaklandıkça hastanın hipnozu derinleşir. Güvendiği bir arkadaşından yardım alarak affedecek kişiler ikinci kademeden yola çıkabilirler. Gözlerini kapadıktan sonra hasta hayalinde yuvarlak bir oda oluşturur. Beyaz duvarlı bir oda, kubbe ya da Eskimo evi gibi bir şey hayal edebilir ya da zihninde canlandırma yapabilir. İki sandalyeli bir oda, başka bir eşya yok. Biri dinleyici, diğeri konuşanın sandalyesi. 3. Hasta kendini yaşamında en çok incitmiş, kırmış, kızdırmış kişiyi dinleyici sandalyesine yerleştirir. Anne, baba, ölmüş, yaşayan fark etmez. Hasta bu şahsa karşı bir şeyler söylemeye başlar ama doğru olmayan şeyleri söylemez. Söylenecek sözlerin yapısı şöyle olabilir. A. Beni incittin, kırdın. B. Beni küçük bir kız çocuğu iken incittin, her ne zamansa. C. Beni şu zamanlarda incittin. D. Benim nokta nokta hissetmeme neden oldun. E. Benim nokta nokta düşünmeme neden oldun. F. A. E'yi izleyen zamanlarda tekrar eder. G. En son olarak erişkin olarak tekrar eder ve hala acıyı duyuyorum der. Amaç bu insana karşı duyulan gerçek duyguları açığa çıkarmaktır. Böylece affetme tüm incinmeleri içerir. 4. Yardımcı ağrıyı ya da incinmeyi bedenin neresinde hissettiğini sorarak daha da abartırı hale getirir. Bu öfkeyi vücudun neresinde hissediyorsun diye sorar. 5. Hasta suçluya kendisine neler yaptığını söyler. Yardımcı hastayı duygularını ifade etmek için cesaretlendirir. A. Beni terk ettin. B. Bana yaptıklarından nefret ediyorum. C. Senden bütün istediğim nokta nokta şöyle davranmandı. B. D. Senin beni incitmene daha fazla izin vermeyeceğim. Yardımcı gerçekten hastanın duygularını ifade etmesini sağlar. Hatta bir yastığa vurdurur ya da onun içine doğru öfke duygularını ittirir. Hastanın her türlü negatif duyguyu yüzeye çıkarması önemlidir. Tüm gücüyle yastığa vurur, tüm duygularını hem vurarak hem bağırarak boşaltır. Tüm duygular boşaldıktan sonra 6. Yardımcı hastanın suçlananın yerine geçmesini sağlar. Alnına hafifçe vurarak falanca ol der. 7. Burada yardımcı hastanın tarafını tutarak suçluyla konuşmaya başlar. Şimdi suçlunun zayıflığını açığa çıkarma zamanıdır ve bu durumun anlaşılabilirliğini sağlar. A. Yanlış olan ne? Nerede hata yaptın? Küçük çocukları nasıl şefkatli seveceğini öğrenemedin mi? Ailen sana sevgi vermedi mi? B. Onu ne yaptığını görüyor musun? Yapmak istediğin bu muydu? C. Sen çocukken böyle düşündün mü? Çok berbat bir anne olacağım dedin mi? Aynı annen ve baban gibi. D. Onu hep böyle incitmek mi istedin? Buradaki ana fikir belki suçlunun gerçekten hastayı incitmek istememiş olduğudur. Suçlu aslında ya bir kurban ya eğitilmemiş biri ya da korkaktır. Her halükarda gerçekte hasta ile ilgili bir sorunu yoktur. Sorunu kendisiyledir. Bu nedenle yardımcı konuşmayı bu yöne götürmelidir. 8. Yardımcı suçlunun daha iyi yapabileceğini kabul etmesini sağlar. Bir daha asla hastayı incitmeyecektir. Suçlunun geçmişinde neyin yanlış olduğu açığa çıkarıldıktan sonra, tabii ki mümkünse, onun suçunu kabul etmesini sağlar. Eğer farklı yetişmiş olsaydı daha iyi birisi olacaktı ve hastayı incitmeyecekti. Suçlu hastaya aslında onu incitmek istemediğini bildirir. Şu cümleler hastanın suçluyu affetmesini kolaylaştırır. Lütfen beni affet, üzgünüm. Haklısın, ben hatalıydım. Şimdi bildiğimi o zaman bilseydim her şeyi daha farklı yapardım. Değişmekten çok korkuyordum çünkü öyle yetiştirilmiştim. Asla nasıl iyi bir anne baba ve bunun gibi olmasını öğrenemedim. Ebeveynlerimin beni yetiştirme şekline çok kızgınım. Yine de affetme suçlananın değişmesi konusunda söz vermesi temeline dayandırılmamalıdır. Suçlu oturum sırasında süre gelen her şeyi unutacaktır. Böylece geleceğe yönelik sözlerde bulunamaz. Çünkü oturumun onun üzerine hiçbir etkisi olamaz, olmayacaktır. 9. Hasta suçlunun üzgün olduğuna inanıyor mu? Yardımcı hastaya işittiklerine cevap vermesini sağlar. Eğer suçlunun pişmanlığına inanmıyorsa suçlunun tekrar yanıt vermesini sağlar ve suçluyu daha ikna edici olma konusunda teşvik eder. İçinde bir yerlerde söylenmesi gereken kelimeler duruyor. Böylece inanılır olacaksın. Bul bu kelimeleri ve söyle. 10. Yardımcı suçlunun af dilemesini sağlar. Kalbe hitap eden karşılıklı görüş alışverişi tamamlandıktan sonra suçlunun af dilemesi zamanı gelir. Burada üzerinde durulması gereken affın suçlanan için değil, hasta için gerekli olduğudur. Yarar görecek olan hastadır. Şöyle bir konuşma sağlanmalıdır. Bu kişiyi incittin, onu kendi başına bıraktın, onu kandırdın, onun elinden güzel çocukluğunu aldın ve artık bu konularda yapabileceğin bir şey yok. Artık köprünün altından çok sular geçti. Eğer yapabileceğin bir şey varsa şu andan sonrası içindir. Şu andan sonraki zararı ortadan kaldırmak için ona yaşamını geri verir misin? Bu seni ilgilendirir mi? Yanıt bekle. Kontrol sende olmayacak. Kontrolü o alacak. Son kararı o verecek. Hala ilgileniyor musun? Yanıt bekle. İyi o halde. Yapman gereken şu. Onu incittiğin her şey için af dile. Eğer bunu yaparsan o zaman o özgür olacak. Sebep olduğun yıkıntı onarılacak. Bu sevginin bir hediyesi. Çünkü sen bundan hiç yarar sağlayamayacaksın. Ama o serbest kalacak. Bunu yapmak istiyor musun? 11. Yardımcı hastanın suçlarını affetmesini sağlar. Böylece kendisi özgür kalabilir. Şöyle bir şeyler söyleyebilir. Tamam, artık her şey söylendi ve affetmeye sıra geldi. Eğer sen seni inciten bu insanı affetmeye karar verirsen özgür olacaksın. Tüm incinmelerden kurtulmuş olacaksın ve seni artık eskisi gibi etkileyemeyecek. Yaşamını geri alacaksın. Affetmek unutmak demek değildir. Affetmek ile ne anlatmak istiyorum? Her şeyden önce affetmek olanları yok saymak anlamına gelmiyor. Bu seni inciten kişiyi sevmen gerektiği anlamına da gelmiyor. Unutman da gerekmiyor. Affetmenin sağlayacağı yarar seni geçmişten kurtaracak, içindeki olanları temizleyecek. Bunu istemez misin? Bu kişiyi affederek kendini özgür bırakmak istemez misin? Evet yanıtı geldikten sonra, İyi, bunu nasıl yapacağını söyleyeceğim. Ben sessiz kalacağım, sen konuşmaya başlayacaksın ve geçmişten gelen o içindeki kızgınlık temizlenene kadar konuşmaya devam edeceksin. O azalmaya başlayınca ve yok olunca affetme işlemi tamamlanmış demektir. Başla. 12. Süre giden af hastayı özgür tutar. Affetme tamamlandıktan sonra hasta kendini çok iyi ve hafif hisseder. Artık rahat nefes alabilir. Bu aşamada yardımcı şöyle sözler sarf eder. Bu şekilde hissetmeye devam etmek nasıl olur? Bunun bedeli var. Bedeli bu şahsa karşı sürekli affetme duygunu koruman gerekmesidir. Çünkü o değişmedi. Değişen sadece sensin. O hala bir kurban. Eğer bu insan hala senin yaşamındaysa, seni incitecek bir şeyler yapabilir. Eğer onu affetmezsen tekrar eski duyguların içine doğru sürüklenebilirsin. Bu insana karşı sürekli bir affetme duygusunu yanında taşımaya hazır mısın? Sessizlik. Çok iyi. O zaman sürekli rahat olacaksın. 13. Hastayı inciten diğer kişilerin affedilmesine devam edilir. Eğer ilk affedilen gerçekten en fazla öfkelendiği bir kişiyse geri kalanların affı kolaylaşır. Çünkü hasta affetmenin yararını yaşamaya başlamıştır. Kendisi nasıl iyi hissettiğini fark edecektir. Şimdi ona affetmekten sağlayacağı yararı arttırabileceğini söyleyin. Şimdi affetmenin ne kadar güzel ve yararlı bir şey olduğunu öğrendin. Benim yönlendirmem sayesinde bu olayı başarıyla tamamladın. Fakat senin şu anda sende oluşmuş bu güçten yararlanmanı isterim. Seni inciten başkaları da vardır. Belki ailenden birileri, okuldan çocuklar, aşkların. Hadi her birini bul, sandalyeye koy ve onları da affet. Kendini gerçekten özgür kıl. Geçmişi temizle. İstediğin kadar kişiyi sırayla bu sandalyeye koy. Ben bekleyeceğim ve araya girmeyeceğim. Af düşünce sistemini yeni bir düzene oturtur. Bu tedavi sadece kızgınlık, pişmanlık, kinlenme gibi duyguları temizlemekle kalmaz. Kişide yeni bir içgörü oluşturur. Hem bilinç düzeyinde hem de bilinçaltı düzeyinde yeni bir anlayış, kavrayış yerleşir. Bu içgörü kişinin yaşamında olumlu değişiklikler oluşturacak kadar güçlüdür. Bu içgörü bilinçaltını yeni bir düzene zorlar. İçgörüler bilinçaltı tarafından anında doğru olarak kabul edilir ve yeni inanış eskisini yerine geçer. Normalde bilinçaltı değişikliğe dirençlidir. Eski davranışı kendine göre bazı nedenlerden dolayı yararlı kabul etmektedir ve değişiklik yapmak istemez. Davranışlar kişiyi acılardan korumaktadır. Bu nedenle bu eski davranışlardan vazgeçmek zordur. Ama af tedavisi sırasında oluşan yeni içgörüler kişinin düşünce sistemini yeniden organize eder. Eski davranış ve inanç sistemi yerini yenisiyle değiştirir. 14. Son olarak karşı sandalyeye kişi kendini yerleştirir. Ama hata yapan, beğenmediği tüm özelliklerini taşıyan kısmını yerleştirir. Kişi kendini affederken özellikle beğenmediği bir huyu varsa ya da çeldirici olarak kullandığı bir alışkanlığı varsa hata yapan parçasını affederken bu davranışa neden olduğu için de ayrıca affetmelidir. Ayrıca kendisine kızgınlık duygusu yaratırken bu bilgiyi kullanmakta yarar vardır. Yani sen beni bunca sene zehirledin, alkolik ettin, şişmanlattın vesaire gibi. Öfkenin altından sevgi çıkar. Hipnoterapinin güzelliği, iyileştiricinin iyileşme sağlığına kadar direksiyon başında olmasıdır. Klasik tıpta teşhis konur, reçete yazılır ve hastanın iyi olması temenni edilir ya da ameliyat yapılır. Sonucun iyi olacağı umulur. Halbuki hipnoterapide iyileştirene kadar süren bir mücadele vardır. Bu mücadelenin en iyi göründüğü bölüm af seansıdır. Gerçek af olduğu zaman her şeyle kendini belli eder. Affetme bir süreçtir. Bilinçli düzeyde kişi affettiğini sansa da hipnotik düzeyde bu tamamlanmamış olabilir. Ciddi kronik hastalıklara neden olan kızgınlık duygusunu regresyonla izlemek ve her olayda affı sağlamak gerekebilir. Kişi affettim dedikten sonra bile tekrar tekrar kontrol yapılmalıdır. Suçluluk bir korunma güdüsüdür. Gerçek affın arkasından gizli kalmış sevginin açığa çıkması beklenmelidir ama af bazen de ters bir durum yaratır. Kızgınlık ifade edildikçe anne babasını sevmek zorunda olduğuna şartlanmış bir kişi gerçekte onları sevmediğini fark eder. Aslında bilinçaltı zaten bunu biliyordur ama kişi gerçekten sevmediği için suçluluk duyuyordur. Ya da sevmeme duygusunun açığa çıkması bilinçaltı için tehlikeli bir durumdur. Anne baba onu terk edebilir, çocuk korunmasız kalabilir, bilinçaltı buna izin vermez, suçluluk duygusunu bir korunma aracı olarak kullanır. Yani bir şekilde anne babasını gerçekten sevip sevmediğini sorgulamaya başladığı her an derin bir suçluluk duygusu yüzeye çıkar ve bu düşünce hemen bastırılır. Tabii şimdi şöyle düşünebilirsiniz. O zaman ben durup dururken annemi ya da babamı sevmez duruma geleceğim. Bu beni daha kötü yapmaz mı? Hayır, zaten sevmiyordun ki. Ama bunun farkında değildin. Şimdi sevmeme duygunla yüzleşebilirsin. Sevmemeni gerektiren nedenlerle yüzleşebilirsin. O nedenleri anladıkça gerçek sevgi duygunu ön plana çıkarmaya başlayabilirsin. Unutmayın, riskli olan duyguyla yüzleşmek değildir. Riskli olan duygudan kaçmaktır, onu yok saymaktır. Kızgınlığı yok saydığımız zaman tepkiyi duyguya döndürmeye başlarsınız. Halbuki duygunuzu kabul edip ifade ettiğiniz zaman birikmeyi önlemiş olursunuz. Af seansının amacı kızgınlık tepkisini yok etmek değildir. Kızgınlık gerekli tepkidir. Amaç kızgınlığın birikmesini önlemektir. Mevcut birikmişleri yok etmektir. Affettiğin zaman yapılanları onaylamak zorunda değilsin, unutmak zorunda değilsin, sürekli tarafsız olmak zorunda değilsin, karşındaki kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlamak zorunda değilsin, affedilen affedilin bilmek zorunda değildir, çekilecek bir suçu yok saymak zorunda değilsin, karşındaki insana güvenmek zorunda değilsin, onunla iyi geçinmek zorunda değilsin. Bundan sonra yapacağı kötülükleri kabul etmek zorunda değilsin. 15. ayrımın sonu, sayfa 200.